106. Paylaşım. Albert de Morcerf'in annesi ve kendisi için seçmiş olduğu San Perez Caddesi'ndeki konağın küçük bir daireden oluşan birinci katı çok gizemli birine kiralanmıştı. İçeri girerken de dışarı çıkarken de kapıcının yüzünü asla göremediği bir kişiydi bu. Çünkü kışın çenesini soylu ailelerin tiyatro çıkışında efendilerini bekleyen arabacıları gibi kırmızı bir boyun bağının altına sokuyor ve yazın kapıcı kulübesinin önünden geçerken fark edilebileceği anda hep mendiliyle burnunu siliyordu. Şunu da söylemek gerekir ki, konağın bu sakini genel alışkanlıkların aksine kimse tarafından gözlenmiyordu. Ve bu tanınmazlığın çok yüksek bir mevkide görev yapan ve çok nüfuzlu birini gizlediği söylentileri o gizemli görünüşüne saygı duyulmasını sağlıyordu. Bazen erken, bazen geç de olsa da geliş gidişleri neredeyse hep aynı saatte olurdu. Yaz olsun, kış olsun dairesine dörtte giriyor, geceyi asla orada geçirmiyordu. Küçük dairenin ağzı sıkı hizmetkarı, kışın saat 3.30'da şöminesini yakar, yazında yine aynı saatte yukarı dondurma çıkarırdı. Gizemli şahsiyet, söylediğimiz gibi saat 4'te geliyordu. Ondan 20 dakika sonra, konağın önünde duran bir arabadan, siyah ya da koyu mavi bir elbise giymiş ama yüzü daima bir peçeyle örtülmüş bir kadın iniyor, kapıcı kulübesinin önünden bir gölge gibi geçiyor, merdivenleri çıkarken hafif adımlarının altında tek bir basamak bile gıcırdamıyordu. Ona nereye çıktığı asla sorulmamıştı. Bu nedenle yüzü meçhul adam gibi, o da kapının iki örnek bekçisine, belki de Başkent Kapıcıları Dayanışma Derneği'nin kalabalık üye kadrosunun en ağzı sıkı iki kapıcısına yabancıydı. Birinci kattan yukarı çıkmadığını söylemeye gerek yok. Kapıyı özel bir tarzda tıkırdatıyordu. Kapı açılıyor ve ardından sıkıca kapanıyordu ve hepsi buydu. Konaktan çıkışlar da girişler gibi gerçekleşiyordu. Önce yüzü hep peçeyle örtülü kadın çıkıp arabasına biniyor, kimi zaman sokağın bir köşesinde, kimi zaman da diğer köşesinde gözden kayboluyordu. 20 dakika sonra bu kez meçhul adam çenesini boyun bağına gömüp ya da yüzünü mendille saklayıp çıkıyor ve aynı şekilde gözden kayboluyordu. Monte Cristo kontunun Danglars'ı ziyaretinin ertesi günü, yani Valentine'ın defnedildiği gün, gizemli yabancı konağa her zamanki gibi saat 4 yerine sabah 10'da geldi. Kısa bir süre sonra her zamanki 20 dakikalık arayı beklemeyen kiralık bir araba geldi ve peçeli kadın hemen merdivenleri çıktı. Dairenin kapısı açıldı ve kapandı. Ama kapı kapanmadan önce kadın, "Ah Lucien, ah dostum!" diye bağırmıştı. Böylece istemeden de olsa bu seslenişi duyan kapıcı, kiracının isminin Lucien olduğunu öğrenmişti. Ama örnek bir kapıcı olduğu için kendi kendine bu ismi karısına bile söylemeyeceği konusunda söz verdi. "Neler oluyor sevgili dostum?" diye sordu peçeli kadının telaşı ya da acelesi yüzünden ismi açığa çıkan kişi. "Hadi anlatın."
"Dostum, size güvenebilir miyim?"
"Elbette, bunu zaten biliyorsunuz. Ne oldu? Bu sabah gönderdiğiniz pusuladaki telaş ve yazınızdaki karışıklık korkunç bir şaşkınlığa kapılmama yol açtı. Hadi içimi rahatlatın ya da korkutun beni."
"Lucien, çok önemli bir olay yaşandı," dedi Lucien'e sorgulayıcı bir bakış yönelten kadın. "Monsieur Danglars dün akşam gitti."
"Peki nereye gitti?"
"Bunu bilmiyorum."
"Nasıl, bilmiyor musunuz? Demek bir daha geri dönmemek üzere gitti."
"Kuşkusuz. Akşam onda atlarıyla Sherrington kapısına gitti. Orada kendisini bekleyen koşulmuş bir arabaya uşağıyla birlikte bindi ve arabacıya Fontainebleau'ya gitmesini söyledi."
"Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?"
"Bekleyin dostum, bana bir mektup bırakmış."
"Mektup mu?"
"Evet, okuyun."
Ve Baroness cebinden zarfı yırtılmış bir mektup çıkardı.
Debray mektubu okumadan önce içeriğini tahmin etmek ya da daha doğrusu içeriği hakkında önceden bir karar almak istermişçesine tereddüt etti. Birkaç saniye sonra hiç kuşkusuz kararını verdiğinden okumaya başladı. İşte Madame Danglars'ın zihninde onca karmaşaya neden olan mektubun içeriği.
"Madam ve çok sadık eşim."
Debray'nin istemsizce baktığı baronesin gözleri bile kızardı. "Okuyun."
Debray devam etti. "Bu mektubu aldığınızda artık kocanız olmayacak. Ah, paniğe kapılmayın. Artık kızınız olmadığı gibi kocanız da olmayacak.
Yani ben Fransa'nın dışına uzanan 30-40 yoldan birinde olacağım. Size açıklama yapmam gerekiyor ve siz de her şeyi mükemmel anlayacak bir kadın olduğunuzdan size bu açıklamaları yapacağım. Şimdi beni dinleyin. Bu sabah 5 milyonluk bir borç ödedim. Hemen ardından da aynı meblağda bir borcu daha ödemem gerekti. Bu borcu ertesi güne erteledim. İşte bu yüzden bu akşam benim için katlanılması hiç de hoş olmayacak olan bu ertesi günü atlatmak için yola çıkıyorum. Bunu anlıyorsunuz, öyle değil mi madam ve çok sadık eşim? Ben yanıt vereyim. Anlıyorsunuz çünkü işlerimin nasıl gittiğini benim kadar, hatta benden daha iyi biliyorsunuz. Çünkü bir zamanlar oldukça yüklü olan servetimin yarısının nereye gittiği sorulsa buna cevap veremezdim. Oysa siz kesinlikle emin olduğum gibi tam tersine bunu kolayca açıklayabilirdiniz. Çünkü kadınlar sarsılmaz bir güvenlik içgüdüsüyle donanmışlardır. Bizzat icat ettikleri bir cebir hesabıyla her şeyi açıklarlar. Sadece kendi hesaplarından anlayan ben, hesaplarımın beni yanılttığı gün ne yapacağımı bilemedim. Ara sıra hızlı düşüşümü hayranlıkla izlediniz mi madam? Külçelerimin akkora dönüşmesi gözlerinizi biraz olsun kamaştırmadı mı? Şunu itiraf edeyim ki ben sadece ateşi gördüm. Küllerin içinde bir parça altın bulduğunuzu umut edelim. İşte sizi vicdanım hiç sızlamadan terk ederken bu teselli edici umuda güveniyorum. Madam ve çok tedbirli eşim, size dostlarınızı, sözünü ettiğim külleri ve mutluluğunuzun doruk noktasına ulaşmanız için hiç vakit kaybetmeden bağışladığım özgürlüğünüzü bırakıyorum. Yine de madam, bu paragrafa özel bir açıklama iliştirmenin zamanı geldi. Ailemizin refahı, kızımızın mutluluğu için çalıştığınızı umduğum süre zarfında gözlerimi bilgece yummuştum. Ama ailemizi büyük bir harabeye dönüştürdüğünüz için bir başkasının servetinin artmasına hizmet etmek istemem. Sizinle evlendiğimde zengindiniz ama onurunuz biraz lekelenmişti. Size böylesine içtenlikle hitap etmemi bağışlayın ama muhtemelen sadece ikimiz için konuştuğuma göre sözlerimi süslemek için bir neden göremiyorum. Başıma gelen beklenmedik ve anlaşılmaz felaketlerin yerle bir ettiği servetimi 15 yılı aşkın bir süre boyunca arttırdım. Yaşanan bu felaketlerde hiçbir suçum olmadığını söyleyebilirim. Siz ise madam, sadece kendi servetinizi arttırmaya çalıştınız ve bunu başardığınıza kesinlikle inanıyorum. Bu yüzden sizi evlendiğimiz zamanki gibi zengin ama onuru lekelenmiş halinizle terk ediyorum. Elveda. Bundan sonra ben de kendi hesabıma çalışacağım. Size minnettarım. İnanın, bana örnek oldunuz ve ben de bu örneği izleyeceğim. Çok sadık kocanız, Baron Danglars. Baroness bu uzun ve zorlu okuma sürecinde Debray'ı izlemiş, genç adamın kendine hakim olmayı iyi bilmesine rağmen bir iki kere renginin değiştiğini fark etmişti. Okumayı bitirdiğinde mektubu katlayıp düşünceli tavrına takındı. ''Ne diyorsunuz?'' diye sordu Madame Danglars, anlaşılması hiç de güç olmayan bir tedirginlikle. ''Ne mi diyorum madam?'' diye tekrarladı Debray istemsizce. ''Bu mektup hakkında ne düşünüyorsunuz?'' ''Çok basit madam. Monsieur Danglars'ın kuşkularıyla birlikte çekip gittiğini düşünüyorum.'' ''Elbette. Tek söyleyeceğiniz bu mu?'' ''Bir şey anlamıyorum.'' dedi Debray buz gibi soğuk bir ifadeyle. ''Gitti. Sonsuza dek gitti. Bir daha geri dönmemek üzere gitti.'' ''Ah!'' dedi Debray. ''Baroness, buna inanmayın.'' ''Size hayır diyorum. Geri dönmeyecek. Onu tanırım. Çıkarlarıyla ilgili aldığı hiçbir karardan vazgeçmez.'' Bir işe yarayacağımı düşünse beni de götürürdü. Beni Paris'te bırakmasının nedeni ayrılmamızın projelerini hayata geçirmesini kolaylaştıracağını düşünmesi. Bu yüzden kararından dönmeyecek ve ben de sonsuza kadar özgürüm diye ekledi Madame Danglars aynı yakaran ifadeyle. Ama Debray yanıt vereceğine onu bakışının ve düşüncesinin endişeli sorgusuyla baş başa bıraktı. ''Bana yanıt vermiyor musunuz Monsieur?'' ''Size sadece bir şey soracağım. Ne yapmayı düşünüyorsunuz?'' ''Ben de bunu size soracaktım.'' diye yanıtladı yüreği çarpan baronez. ''Ah, demek benden tavsiye istiyorsunuz.'' ''Evet, sizden tavsiye istiyorum.'' dedi yüreği sıkışan baronez. ''Benden bir tavsiye istiyorsanız madam, size bir yolculuğa çıkmanızı önerebilirim.'' ''Yolculuğa çıkmak mı?'' diye mırıldandı Madame Danglars. ''Elbette, Monsieur Danglars'ın dediği gibi, zengin ve tamamen özgürsünüz. Mademoiselle Danglars'ın bozulan evliliği ve Monsieur Danglars'ın ortadan kayboluşu gibi iki sarsıcı olaydan sonra ben en azından bir süre Paris'te kesinlikle görünmemenizi tavsiye ediyorum. herkesin sizi terk ettiğinizi ve yoksul kaldığınızı sanması çok önemli. Çünkü iflas etmiş bir bankacının karısının bolluk içinde ve büyük bir malikanede oturmasını kimse hoş görmez. Bu durumda Paris'te herkese terk edildiğinizi tekrarlayarak ve söylediklerinizi herkese anlatacak en iyi dostlarınıza nasıl terk edildiğinizden söz ederek 15 gün kalmanız yeterli olacak. Ardından mücevherlerinizi bırakarak konağınızdan ayrılacak, dulluk gelirini reddedeceksiniz ve herkes sizin çıkar gözetmemenizi övecek ve sizi göklere çıkaracak. Böylece terk edildiğinize, yoksul kaldığınıza inanılacak. Çünkü sizin mali durumunuzu sadece ben biliyorum ve dürüst bir ortak olarak size hesabımı vermeye hazırım. Solan, yıkılan barones, Debrin'in sakince ve kayıtsızca söylediği bu sözleri korku ve umutsuzlukla dinlemişti. ''Terk edilmek!'' diye tekrarladı. ''Ah, tamam, terk edilmek. Evet, haklısınız Monsieur. Kimse benim terk edildiğimden kuşku duymayacak.'' Bu kibirli ve aşkına aşırı düşkün kadının Debrin'e verebildiği yanıt sadece bu sözlerle sınırlı kaldı. ''Ama zengin, hem de çok zengin.'' diye devam etti cüzdanını çıkarıp içindeki birkaç kağıdı masanın üzerine yayan Debrin. Yüreğinin çarpıntısını bastırmaya ve göz kapaklarının kenarında birikmeye başladığını hissettiği gözyaşlarını tutmaya çalışan Madame Danglars onu izledi. Ama nihayet baronesin öz saygısı ağır bastı. Kalbinin hızla çarpmasını engellemese de en azından bir damla gözyaşı dahi dökmemeyi başardı. ''Madame,'' dedi Debrin, ''yaklaşık 6 ay önce ortak olduk. Siz 100.000 franklık bir yatırım yaptınız. Ortaklığımız bu yılın Nisan'ında başladı. Mayıs'ta işlemlerimiz başladı. Mayıs ayında 400.000 frank kazandık. Haziran'da kazancımız 900.000'e yükseldi. Temmuz'da bu 900.000'e 1.700.000 frank daha eklendi. Bildiğiniz gibi İspanya bonolarının ayıydı. Ağustos başında 300.000 frank kaybettik. Ama ayın 15'inde yeniden kazandık ve ay sonunda bu kaybı telafi ettik. Çünkü ortak olduğumuz günden düne kadarki hesaplarımız 2.400.000 frangı, yani ikimize de 1.200.000 frangın düşeceği meblağı buldu. Şimdi, diye devam etti Debrin, elindeki defteri bir borsa simsarının tarzı ve sükunetiyle incelerken. Elimizdeki bu paranın faizinden 80.000 frank elde ettik. Ama, diye araya girdi barones, faiz de nereden çıktı? Bana paramızı değerlendirdiğinizi hiç söylememiştiniz. Bağışlayın madam, dedi Debrin soğuk bir ifadeyle. Bendeki vekaletinizi kullandım. Böylece size ait 40.000 frank faiz ve ilk yatırdığınız 100.000'le birlikte sizin payınıza 1.340.000 frank düşüyor. Madam, diye devam etti Debrin, tedbirli davranıp paranızı önceki gün nakde çevirdim. Gördüğünüz gibi uzun bir süre değil ve adeta sizin tarafınızdan sürekli hesap vermeye çağrılma endişesi taşıyordum. Paranız burada, yarısı nakit, yarısı hamiline senet. Paranız burada diyorum ve bu doğru. Çünkü evimi yeterince güvenli bulmadığım, noterlerin ağzı sıkı olmadıklarını bildiğim ve nihayet ailenizinkiler dışında hiçbir şey satın alamayacak, hiçbir mülk sahibi olamayacağınızı bildiğimden bugün yegane servetiniz olan bu meblağı şu dolabın dibine mühürlü kasaya koydum ve daha da güvende olması için duvardaki bölmeyi ben açtım. Şimdi, diye devam etti. Önce dolabı, ardından kasayı açan Debrin. Şimdi madam, işte demir bir telle çevrelenmiş kocaman bir albüme benzeyen 800.000 frangınız. Buna 25.000 franklık faiz belgenize de ekliyorum. Nihayet hesabı kapatmamız için sanırım 110.000 franklık önemsiz bir meblağ da var. İşte bankacımdan tahsil edebileceğiniz hamiline bir senet ve bankacım Monsieur Danglars olmadığına göre senedin karşılığı size ödenir, içiniz rahat olsun. Madame Danglars hamiline senedi, faiz belgesini ve kağıt para destesini aldı. Adeta kendinde değildi. Bu olağanüstü servet bir masanın üzerine yayılmış dururken değerini pek de belli etmiyordu. Gözleri kuru ama göğsü hıçkırıklarla dolu olan Madame Danglars, çelik bir kılıf içine koyduğu servetini çantasına yerleştirdi. Faiz belgesini ve hamiline senedini cüzdanına koydu ve solgun, sessiz bir halde ayakta dururken bu kadar zengin olmasını teselli edecek tatlı bir söz bekledi. Ama beklemesi boşunaydı. ''Şimdi madam,'' dedi Debrin, ''muazzam bir servetiniz, yaklaşık 60.000 franklık bir geliriniz var. Bu da en az bir yıldan önce bir ev tutamayacak bir kadın için önemli bir meblağ. Aklınıza gelecek tüm fantezileriniz için bir ayrıcalık. Servetinizi geçmişe oranla yeterli bulmuyorsanız benimkini de kullanabilirsiniz. Madam ve size tüm servetimi, yani 1 milyon 60 bin frangı sunmaya hazırım. Ah, elbette borç olarak.
Teşekkürler Monsieur, diye yanıtladı Barones. Teşekkürler. Benim gibi bugünden itibaren uzun süre ortalıkta görünmemeyi düşünen zavallı bir kadına gerekenden çok daha fazlasını verdiğinizi anlıyorsunuzdur. Debri bir an şaşırdı ama hemen kendini toparlayarak şu düşünceyi mümkün olan en kibar biçimde ifade edebilecek bir hareket yaptı.
Siz bilirsiniz.
Madame Danglars o ana kadar belki de hala bir şeyler umut ediyordu ama Debri'nin o kayıtsız hareketini, o harekete eşlik eden uygunsuz bakışını, saygıyla öne eğilişini ve ardından gelen anlamlı sessizliği fark edince kafasını kaldırdı, kapıyı açtı ve öfke duymadan, hiç sarsılmadan, tereddüt etmeden, kendisini böyle çekip gitmesine izin veren kişiye son bir selam vermeden merdivene doğru yürüdü.
''Aman canım sen de'' dedi Debri Barones gittiğinde. ''Hepsi hoş tasarılar. Konağında yaşamaya devam edecek. Roman okuyacak ve borsada alım satım yapamayacağı için iskambil oynayacak.''
Ve hesap defterini alıp ödediği meblağın üstünü büyük bir özenle sildi.
''Bana 1 milyon 60 bin frank kalıyor.'' dedi. ''Matmazel de Wilford'un ölmesi ne büyük bir bahtsızlık. O kadın bana her konuda uyum sağlayabilirdi. Onunla evlenebilirdim.''
Ve her zamanki alışkanlığına bağlı kalarak Madame Danglars'ın gitmesinden 20 dakika sonra yola çıkmak için soğukkanlılıkla bekledi. Debri bu 20 dakika boyunca saatini yanına koyup rakamlar yazdı. Lassiç başyapıtında evlerin içini görmek için dış cephelerini yıkan Aşmeda'ya yer vermeseydi, maceracı hayal gücünün çok az mutluluk duyarak yaratabileceği o şeytani kişilik, Debri rakamlarını yazdığı sırada Saint Peres'teki küçük konağın dış cephesini yıksa ilginç bir sahnenin keyfini çıkaracaktı. Debri'nin Madame Danglars'la 2,5 milyon frangı paylaştığı bu odanın üstünde anlattığımız olaylarla oldukça önemli roller oynadıkları için büyük bir ilgiyle yeniden karşılaşmamız gereken tanıdığımız kişilerin kaldığı başka bir oda vardı. Bu odada Mercedes ve Albert kalıyordu. Mercedes birkaç günde değişmişti. Bunun sebebi, büyük bir servete sahipken bile yaşam koşullarıyla tezat oluşturan o kibirli şatafatı asla sergilememesine rağmen, yeniden yoksulluğun o hizmetçi kılığını giymek zorunda kaldığı o depresyonda artık gözlerinin parlamaması, dudaklarında gülümseme olmayışı, nihayet sürekli bir hüznün, eskiden kıvrak zekasının dudaklarından hızla dökülmesini sağladığı sözlerini dondurmasıydı. Mercedes'in zihninin güçten düşmesine yol açan yoksulluk değildi. Yoksulluğunu daha da derinden hissetmesine neden olan cesaretini kaybetmesi değildi. Tıpkı görkemli bir şekilde aydınlatılmış salonlardan çıkıp birden karanlığa dalanlar gibi, birden yaşadığı çevrenin çok alt katmanlarına düşen, kendi seçtiği yaşam tarzıyla sarsılan Mercedes, sarayından sonra viran bir kulübeye mahkum olmuş ve masaya kendisinin getirmek zorunda olduğu kilden tabağı, yatağının yerini alan saman döşeyi hiç tanımamış, ancak askeri ihtiyaçlarını karşılayabilen bir kraliçeye benziyordu. Gerçekten de güzel Katalan'ın ya da soylu kontesin gururlu bakışlarından, sevimli gülümsemesinden eser kalmamıştı. Çünkü etrafına baktığında acınacak hale düşmüş eşyalardan başka bir şey görmüyordu. Duvarları tutumlu ev sahiplerinin kir göstermediği için tercih ettiği çift kat gri duvar kağıdıyla kaplı bir odadaydı. Döşemeye halı serilmemişti. Dikkat çeken, bakışları sahte bir lükse sabitlemeye zorlayan, göz alan renkleriyle zarif bir bütünlüğe alışmış gözlere lazım olan o uyumu bozan eşyalar vardı her yanda. Konağını terk ettiğinden beri burada yaşayan Madame de Morcerf'in başı, bu sonsuz sessizlik karşısında tıpkı uçurumun kenarına yaklaşmış biri gibi dönüyordu. Aklından geçenleri anlamak için her an kendisine bakan Albert'i fark ettiğinde, dudaklarında tek düze bir gülümseme beliriyor ama gözlerindeki parıltının o tatlı alevinden yoksun kalan bu gülümseme, sıradan bir sokak lambasının ışığını, yani ısı vermeyen bir aydınlığı andırıyordu. Kaygı duyan, keyfi yerinde olmayan, yaşadığı koşullarla uyum içinde olmayan bir lüksün kalıntılarından canı sıkılan Albert ise, eldivensiz dışarı çıkmak istediğinde ellerini çok beyaz buluyor,
şehirde koşmak istediğinde çizmelerinin çok cilalı olduğunu fark ediyordu. Bununla birlikte birbirlerine kopmaz ana oğul bağı ile bağlanmış olan bu soylu ve zeki insanlar hiç konuşmadan anlaşmayı ve yaşamın bağlı olduğu o maddi gerçekliği kurmak için dostların birbirlerine borçlu olması gibi tüm yoksunluklara katlanmayı başarıyorlardı. Albert nihayet annesinin benzini soldurmadan ona şunları söyleyebilmişti.
Anneciğim, hiç paramız yok.
Mercedes yoksulluğu gerçek anlamda hiç tanımamıştı. Gençliğinde kendisi de yoksulluktan sık sık söz etmişti ama şimdi durum farklıydı. İhtiyaç ve zorunluluk aralarında büyük bir uçurum bulunan eş anlamlı sözcüklerdir. Katalan mahallesinde Mercedes'in birçok şeye ihtiyacı vardı ama bazı şeylerden de hiç yoksun kalmamıştı. Ağlar sağlam oldukça balık tutuluyor, balık satıldığında ağları desteklemek için ip satın alınıyordu. Üstelik dostu olmayanlar, durumun maddi ayrıntıları ile bir ilgisi olmayan bir aşktan başka bir şeye sahip olmayanlar gibi sadece kendisini düşünüyor, kendisinden başka kimseyi düşünmüyordu. Mercedes elindeki para ne kadar az olsa da rahatça geçiniyordu ama bugün iki kişiyi geçindirmesi gerekiyordu ve hiç parası yoktu. Kış yaklaşıyordu. Bir zamanlar evi bekleme odalarından süslenme odalarına kadar binlerce kalorifer peteğiyle donanmışken şimdi bu çıplak ve soğuk odada yakacak ateşi yoktu. Eskiden evi altın değerinde sıcak bir sarayı andırırken şimdi solmuş küçük bir çiçeği bile yoktu. Ama oğlu vardı. Bir görevin, belki biraz abartılı coşkusu, onların şimdiye dek üst katmanlarda tutunmalarını sağlamıştı. Coşku adeta esrimedir ve esrime kişiyi dünyevi nesnelere karşı duygusuz kılar. Ama esrime azalmış ve yavaş yavaş düşlerden gerçekliğin dünyasına inmek gerekmişti. Düşünsel olanı tamamen tükettikten sonra gerçeği görmek lazımdı.
"Anneciğim," diyordu Albert tam da Madame Danglars merdivenleri inerken. "Lütfen, biraz elimizdeki zenginlikleri hesaplayalım. Plan yapmak için toplam ne kadar paramız olduğunu öğrenmeye ihtiyacım var."
"Toplamda hiçbir şey yok," dedi Mercedes kederli bir gülümsemeyle.
"Hayır anneciğim, öncelikle toplamda 3000 frangımız var ve bu 3000 frangın muhteşem bir hayat sürmemizi sağlayacağını iddia ediyorum."
"Oğlum," diye iç çekti Mercedes.
"Ne yazık anneciğim," dedi genç adam. "Size değerini bilmeyecek kadar fazla para harcattım. Anlayacağınız gibi 3000 frank iyi bir para ve bu meblağ üzerinde kendimizi hep güvende hissedeceğimiz mucizevi bir gelecek kurdum."
"Bunları söylüyorsunuz dostum ama öncelikle bu 3000 frangı kabul ediyor muyuz?" dedi zavallı Mercedes kızararak.
"Ama sanırım bunu zaten kararlaştırmıştık," dedi Albert kararlı bir ifadeyle. "Elimizde olmadığı için o parayı kabul ediyoruz çünkü bildiğiniz gibi 3000 frank Marsilya'da Mailhan yolundaki o küçük evin bahçesinde gömülü. 200 frankla ikimiz de Marsilya'ya gideceğiz."
"200 frankla," dedi Mercedes. "Buna inanıyor musunuz Albert?"
"Ah, posta arabalarının ve buharlı gemilerin fiyatlarını öğrenip hesaplarımı yaptım. Anne, Charlton'a kadar kupa arabasıyla gidiyorsunuz. Fiyatı 35 frank. Gördüğünüz gibi size kraliçeler gibi davranıyorum."
Albert bir kalem alıp yazmaya başladı.
"Kupa arabası 35 frank. Charlton'dan Lyon'a buharlı gemiyle gidiyorsunuz 6 frank. Lyon'dan Avignon'a yine buharlı gemiyle 16 frank. Avignon'dan Marsilya'ya 7 frank. Yol masrafları 50 frank. Toplam 114 frank.
Şuna 120 diyelim," diye ekledi Albert gülümseyerek.
"Ne kadar cömert olduğumu görüyorsunuz değil mi?"
"Peki ya sen zavallı oğlum?"
"Ben mi? Kendime 80 frank ayırdığımı görmüyor musun?" "Anne, genç bir erkeğin bu kadar konforlu bir yolculuk yapması gerekmez. Zaten yolculuk etmenin ne demek olduğunu bilirim."
"Evet, özel araban ve uşağınla."
"Olsun."
"Tamam, kabul," dedi Mercedes. "Peki o 200 frangı nereden bulacağız?"
"Bakın, 100 franga saatimi, 300 franga da zincirlerin süsünü sattım."
"Ne güzel, saatin 3 katı tutan süsler. Her zamanki gibi gereksiz o ünlü hikayesi."
"İşte artık zenginiz. Yolculuk için gereken 114 frank yerine 250 frangımız olacak."
"Konağa da borcumuz olmalı."
"30 frank. Parayı kendi 150 frangımdan ödeyeceğim." "O zaman anlaştık. Üstelik yolculuk etmem gerektiğinde 80 frank yeterli olduğundan bolluk içinde yüzdüğümü görüyorsunuz."
"Hepsi bu değil."
"Buna ne dersiniz anne?" Ve Albert eski fantezilerinden kalma ya da belki de küçük kapısını çalan o gizemli ve yüzleri peçeli kadınlardan birinden kalma tatlı bir hatıra olan altın fermuarlı bir not defteri çıkartıp içindeki 1000 frangı gösterdi.
''Bu da ne?'' diye sordu Mercedes.
''1000 frank, ah tam kare şeklinde.''
''Ama bu 1000 frank da nereden çıktı?''
''Anlatacaklarımı dinleyin ama fazla heyecanlanmayın.''
Ve ayağa kalkan Albert annesini iki yanağından öptü. Ardından ona bakmaya başladı.
''Anneciğim, sizi ne kadar güzel bulduğumu tahmin edemezsiniz.'' dedi genç adam bir evladın derin sevgisiyle. ''Gerçekten de gördüğüm kadınların en güzeli ve en asilisiniz.''
''Sevgili oğlum.'' dedi göz kapağının kenarında beliren bir damla yaşı tutamayan Mercedes.
''Aslında size aşkımın hayranlığa dönüşmesi için bahtsız bir duruma düşmemiz gerekiyormuş.''
''Oğlum, öyle çok bahtsız değilim. Oğlum oldukça da bahtsız olmayacağım.'' dedi Mercedes.
''Ah, işte sınav başlıyor.'' dedi Albert. ''Anne, neyi kararlaştırdığımızı biliyorsunuz.''
''Bir karar mı almıştık?'' diye sordu Mercedes.
''Evet, sizin Marsilya'ya yerleşeceğiniz, benim de terk ettiğim ismim yerine yeni ismimle Afrika'ya gideceğim konusunda anlaşmıştık.''
Mercedes iç çekti.
''Anneciğim, dün ağır süvari birliğine kaydoldum.'' diye ekledi.
Bu alçalışının ulvi bir yanı olduğunu bilmediği için gözlerini hafif utanarak öne eğen genç adam.
''Ya da daha doğrusu bedenimin bana ait olduğunu ve onu satabileceğimi düşündüm. Dünden beri başka biri oldum. Kendimi söylendiği gibi sandığımdan daha pahalıya, yani 2000 franga sattım.'' diye ekledi gülümsemeye çalışarak.
''Yani bu 1000 frank?'' dedi Mercedes titreyerek.
''Alacağım ücretin yarısı, diğer yarısı bir yıl içinde ödenecek.''
Mercedes gözlerini asla tasvir edilemeyecek bir eda ile göğe doğru kaldırdı ve gözlerinde duran iki damla yaş, içinden taşan heyecanın etkisiyle sessizce yanaklarından aşağı süzüldü.
''Kanının bedeli,'' diye mırıldandı.
''Evet ama ölürsem,'' dedi Morkerf gülerek. ''Ama için rahat olsun anneciğim. Tam tersine postumu pahalıya satmaya niyetliyim. Hiçbir zaman şu anki kadar yaşama isteği duymamıştım.''
''Tanrım, tanrım!'' dedi Mercedes.
''Zaten öleceğimi de nereden çıkartıyorsun anneciğim?''
''Güney'in diğer neyi olan La Morsie öldürüldü mü? Changarnier öldürüldü mü? Badayı öldürüldü mü? Tanıdığımız Morel öldürüldü mü? Sırmalı üniformamla geri döndüğümü gördüğünüzde yaşayacağınız sevinci düşünün. Size o üniformanın içinde çok zarif görüneceğimi ve bu alayı herkesin dikkatini üzerime çekmek için seçtiğimi söylüyorum.''
Gülümsemeye çalışırken iç çeken Mercedes, Azize bir anne olarak fedakarlığın tüm ağırlığını oğluna yüklemenin kendisini rahatsız ettiğini hissediyordu.
''Tamam o zaman,'' diye devam etti Albert. ''Anlayacağınız gibi anneciğim, işte şimdiden 4000 franktan fazla paranız var. Bu 4000 frankla 2 güzel yıl geçireceksiniz.''
''Buna inanıyor musun?'' diye sordu Mercedes. Kontes'in ağzından kaçan bu sözler öylesine derin bir kederle söylenmişti ki Albert onların gerçek anlamını kavramakta zorluk çekmedi. Yüreğinin sıkıştığını hissetti ve annesinin ellerini alarak
''Evet, yaşayacaksınız.'' dedi.
''Yaşayacağım.'' diye haykırdı Mercedes. ''Ama sen de hiçbir yere gitmeyeceksin. Öyle değil mi oğlum?''
''Gideceğim anne.'' dedi Albert sakin ve kararlı bir tonda. ''Beni aylak ve yararsız biri olarak yanınızda taşımayacak kadar çok seviyorsunuz. Zaten imzamı attım.''
''Ne yaparsan kendi iradenle yapacaksın oğlum. Ben de Tanrı'nın iradesine bağlı olarak yaşayacağım.''
''Hayır anne, kendi irademle değil. Aklıma, zorunluluğa göre karar vereceğim. İkimiz de umutlarımızı kaybettik, öyle değil mi? Şu an hayatın bizim için ne anlamı var? Hiçbir anlamı yok. Hayat benim için nedir? Ah, siz olmasanız çok şey değil anneciğim, buna inanın. Çünkü yemin ederim ki siz olmasaydınız bu hayat babamdan kuşkulandığım ve ismimi reddettiğim gün sona erecekti. Bana hala umut etmem için izin verirseniz, bana gelecekte mutlu olmak için çabalayacağınız sözünü verirseniz, gücümü ikiye katlayıp yaşamamı sağlayacaksanız, o zaman orada Cezayir valisini bulacağım. Dürüst ve asker tabiatlı bir insan. Ona lanetli hikayemi anlatacağım. Ona ara sıra bakışlarını benim bulunduğum noktaya çevirmesini rica edeceğim. Yaptıklarımı görürse 6 ay geçmeden subay olacağım ya da öleceğim. Subay olursam geleceğiniz güvence altına alınacak. Çünkü ikimiz için de param olacak. Ayrıca sizin gerçek isminiz olacağı için ikimizin de gurur duyacağı yeni bir ismimiz olacak.
Sevgili anneciğim, eğer ölürsem, evet, eğer ölürsem siz de öleceksiniz ve o zaman doruk noktasına ulaşan bahtsızlıklarımız sona erecek.
Tamam, diye yanıtladı Mercedes asil ve çok şey ifade eden bakışlarıyla. Haklısın oğlum, gözünü bize dikenlere ve davranışlarımızı bizi yargılamak için izleyenlere en azından bizim için üzüleceklerini kanıtlayalım.
Ama kederli düşüncelere yer yok sevgili anneciğim, diye haykırdı genç adam. Size yemin ederim ki mutluyuz, en azından mutlu olabiliriz. Siz hem zeki hem de kanaatkar bir kadınsınız. Benim zevklerim sıradanlaştı ve umarım hiçbir tutkum kalmadı. Göreve başladığımda zengin olacağım. Monsieur Dantes'in evine yerleştiğinizde siz de rahatlayacaksınız. Deneyelim anneciğim, sizden rica ediyorum, deneyelim.
Evet, deneyelim oğlum, çünkü yaşamam, mutlu olmam gerek, diye yanıtladı Mercedes.
İşte anneciğim, iş bölümü yaptık, diye ekledi genç adam rahatlamış gibi davranarak. Hemen bugün yola çıkabiliriz. Tamam, ben konuştuğumuz gibi yerinizi ayırtmaya gidiyorum.
Peki ya sen oğlum?
Benim 2-3 gün daha burada kalmam gerek. Bu ayrılığın başlangıcı ve buna alışmamız gerek. Afrika ile ilgili tavsiyelere, bilgilere ihtiyacım var. Sizinle Marsilya'da buluşacağız.
Tamam o zaman, yola çıkalım, dedi yanına aldığı ve tesadüfen çok pahalı olan siyah kaşmir şalı boynuna dolarken. Hızla belgelerini toplayan Albert, konak sahibine 30 frank borcunu ödemek için zile bastı ve annesinin koluna girerek merdivenleri inmeye başladı. Önlerinden aşağı inen biri, trabzana sürtünen ipek elbisesinin sesini duyunca arkasını döndü.
''Debri!'' diye mırıldandı Albert.
''Morkerf!'' diye yanıtladı olduğu basamakta duran bakanlık sekreteri. Merakı, kimliğinin bilinmemesi arzusuna ağır bastı, zaten artık tanınmıştı. Gerçekten de başına gelen felaket bütün Paris'te büyük bir yankı uyandıran genç adamla bu meçhul otelde karşılaşmak sarsıcıydı.
''Morkerf!'' diye tekrarladı Debri. Ardından yarı karanlıkta hala genç görünen Madame de Morkerf'i ve siyah peçesini fark ettiğinde ''Ah bağışlayın!'' diye ekledi gülümseyerek. ''Albert, sizi gideceğiniz yere bırakayım.''
Albert, Debri'nin aklından geçeni anlamıştı.
''Anne!'' dedi Mercedes'e dönerek. ''Bu İçişleri Bakanı'nın sekreteri, eski dostum Monsieur Debri.''
''Nasıl, eski mi?'' diye geveledi Debri. ''Ne demek istiyorsunuz?''
''Artık hiç arkadaşım olmadığını ve olmaması gerektiğini söylüyorum.'' diye yanıtladı Albert.
''Size beni tanıdığınız için teşekkür ederim Monsieur.''
Debri aralarındaki iki basamağı çıkarak dostunun elini sıktı.
''Sevgili Albert.'' dedi anlaşılması kolay bir heyecanla. ''Başınıza gelen felakette sizin yanınızda yer aldığıma ve istediğiniz her şeyi yapacağıma inanın.''
''Teşekkürler Monsieur.'' dedi Albert gülümseyerek. ''Ama bu felaketi kimseden yardım istemeyecek kadar zengin kalarak atlattık.'' Paris'ten ayrılıyoruz ve yol masraflarımızı ödediğimizde elimizde 5000 frank kalıyor.
Cüzdanında 1 milyon frank olan Debri'nin yüzü kızardı ve ne kadar gerçekçi olursa olsun biraz da duygusallık barındıran zihninin az önce aynı konakta biri onuru haklı olarak lekelenmiş ve mantosunun kıvrımı altındaki 1,5 milyon frankla kendisini yoksul hissederek giden, diğeri ise haksız yere uğradığı felaketi yücelikle atlatmış ve yanındaki birkaç metelikle kendisini zengin hisseden iki kadın olduğunu düşünmeden edemedi. Bu ikilem zihnindeki nezaket kurgularını alt üst etti. Bu kıyaslamanın ağırlığı altında ezildi. Kibarca birkaç söz söyleyip merdivenleri hızla indi. O gün bakanlık görevlileri, yanında çalışanlar onun öfkeli ruh halinden çok çektiler. Ama o akşam Madeleine bulvarında çok güzel ve 50 bin frank gelir getiren bir evin sahibi oldu. Ertesi akşamüstü saat 5 civarında Debri satış sözleşmesini imzalarken Madame de Morkerf şefkatle oğlunu kucakladıktan ve oğlu da onu şefkatle kucakladıktan sonra posta arabasına atladı. Ardından arabanın kapısı kapandı. O sırada Lafitte Taşımacılık Şirketi'nin avlusundaki bürolardan birinin asma katının kemerli penceresinin arkasına gizlenmiş bir adam Mercedes'in arabaya bindiğini, arabanın hareket ettiğini ve Albert'in uzaklaştığını gördü. Elini endişeli yüzüne götürüp içinden ''Ne yazık!'' dedi. ''Bu iki masum insanın elinden aldığım mutluluğu onlara nasıl geri vereceğim? Tanrı bana yardım edecek.''